بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kardeşlerim, bir soru gelmiş, şöyle diyor bir kardeşimiz: katılım bankalarından ev almak caiz midir? Şimdi kardeşlerim, normalde bankalarda genel anlamda biliyorsunuz faiz sistemi var. Bankaların geneli faizle iştigal ediyorlar. Bu bankalara alternatif olsun diye Körfez devletleri bir ara bir bankacılık sistemi çıkartıyorlar ve bunda faiz olmasın, İslami usullere göre yapılsın diye katılım bankaları yapmaya başlıyorlar. Ve bu tabii dünyada yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Türkiye'de de bu gibi bankalar açıldı. Yani normalde açılma amacı, yapılan muameleler İslam'a uygun olsun, faizden uzak olsun diye. Ve bir Müslüman için hani bu faizli olan bankalara alternatif olarak, yani işlerini çözebileceği, faydalanabileceği bir banka sistemi olsun. Bu amacı güderekten açmışlar. Benim duyduğum kadarıyla yani bunlar ilk açılırken bu bankalar İslam'a daha fazla riayet ediyorlardı. Fakat bu daha sonraki dönemlerde bazı noktalarda bazı gevşemelerin olduğunu duyuyorum. Tabii bu kendilerinden de kaynaklanabilir, bu gevşemeler şeyden de olabilir. Yani dünya sistemi, biliyorsunuz, genel anlamda yani tağuti sistemler, küfür sistemleri hakim olduğu için ekonomisi de iktisadı da faiz üzerine kuruludur. Yani her alanda faiz vardır bu tağuti sistemlerde. O faizden içtinab etmek, uzaklaşmak çok çok zorlaşmış olan bir meseledir. Dolayısıyla kalkıp yani bir banka yapıp ve bunu tam İslami usullere göre yani şey yapabilmek, tağuti sistemin gölgesinde tabii, hakimiyetinde bunu işletebilmek çok zor olan bir şey. Çünkü devletlerin de müdahaleleri ne oluyor? Oluyor. Ve İslami sistem olmadığı için maalesef tağuti sistem, hani küfür sistemleri olup da İslam'a göre meseleler çözülmediğinden dolayı bu bankalarda da belki ne oluyor? İslam'a muhalefet olan durumlara düşebiliyorlar yani. Bu katılım bankası nasıl oluyor? Bu ev alma meselesinde ve hatta araba alma meselesinde, mesela bir kişi var, ev almak istiyor ama parası yeterli değil. Evin mesela diyelim ki 100 bin liralık olan bir evi almak istiyor ama sadece 20 bin, 30 bin, 40 bin lirası var. Bankaya gidiyor, anlaşma yapıyor. Diyor ki 100 bin liralık ben bir evi alacağım ama gücüm yetmiyor. Bankada tamam diyor, biz bunu ortak alalım diyor. Bildiğim kadarıyla %30 parayı ödeme şartı koyuyorlar. Yani sen %30 diyorlar, sen öde diyorlar. %70'ini de biz ödeyelim, bunu ortaklaşa alalım. Bu evi alırken ortaklaşa alalım senin adına. %30'u senin, %70'i bizim ve tabii mülkiyet senin adına geçiriliyor. Yani tapu senin adına yapılıyor. Bu alışverişi yaptıktan sonra dönüp ikinci bir alışveriş yapacağız. Bu sefer bizim yanımıza geleceksin ve tutup hissemizi biz sana ne yapacağız? Satacağız. Biz ortak olduktan sonra hissemizi, yani %70'lik olan hissemizi ne yapacağız? Sana satacağız. Tabii banka peşin para vermiş, %70'lik. Ama bu sefer adamın parası olmadığı için taksitle ne yapıyor? Hissesini satıyor. Mesela diyelim ki 70 bin lira destekleyerek, yani vererekten o evi almışlarsa, bu sefer diyor ki senin paran yok, o zaman sen bu parayı mesela 150 bin lira ve hatta 120 bin lira ve hatta 100 bin lira olarak şu kadar ayda taksit ile bana ne yapacaksın, ödeyeceksin şeklinde ne yapıyor? İkinci bir muamele yapıyor ve o ev, yani o kişiye ne yapıyor? Evi satıyor ve o parasını o şekilde tahsil ediyor. Eğer ki hani mesele sadece bundan ibaret olsa, beraber ev alındı, bankayla beraber yani girildi bu işe, akit yapıldı, kişinin mülkiyetine geçirildi, Sonra kalkıp mesela o banka hissesini, ortaklığını bu sefer o kişiye sattı, taksitle sattı. Daha fazla para koyarak, Allah'ın izniyle bunda bir beis yok. Ama mesele sadece bundan ibaret değil. İslam'a bir takım aykırı olan noktalar gerçekleşiyor. Tabii ne kadar içtinab edilebilir, uzaklaşılabilir, yapılmayabilir, yapılıyor mu? Bu artık yani muamele yapan kişiler dahi iyi bilir. Yani İslam'a aykırı olan noktalardan bir tanesi, banka şey yaptığı zaman, hani bu hissesini o kişiye sattığı zaman borcunu ödeyene kadar o evi hipotek altında tutuyor. Ve o evin borcu bitene kadar kişi o evde tasarruf sahibi değildir. Yani istediği zaman satıp satma ve buna benzer devretme, buna benzer haklara sahip olmuyor. Normalde İslam'a göre satıldığı zaman onun mülkiyetine geçmesi lazım. Bu noktada bir sakınca var. İkinci nokta, bu evin işte sigorta olma meselesi var. Şimdi bazı sigortalar var. Mecburi, devlet mecburi konmuş. Mesela deprem sigortası, buna benzer. Devlet mecburi tutmuştur ki bundan kurtuluş yok. Arabalarda olabilir, evlerde olabilir. Yani Müslümanlar kurtulamıyorlar bundan. Tabii mecburi olan sigortalarda dileriz ki inşallah bir sakınca yok. Zaruri olan durumlar var, Müslüman için kurtulamadığı noktalar var. Bir de zaruri olmayan, yani mecburi olmayan sigortalar var. Eğer ki bu sigorta yapılıyorsa banka tarafından, tabii sigorta genel anlamda caiz değil, haramdır. İşte bu yönden ne oluyor? Sıkıntıya düşmüş oluyor. Yani o evi satın alan kişi burada harama düşmüş oluyor sigorta meselesinde. Üçüncü bir mesele var ki bu kişi, yani evi satın alan kişi bankaya taksitleri öderken faraza mesela şey yapamazsa, taksidini yatıramazsa, borcunu ödeyemezse peki burada ne olur? Burada bildiğim kadarıyla bu bankalar ona gecikmiş işte ceza olarak, yani para, fazladan para ne yapıyorlar? Eklemiş oluyorlar. Tabii borç meselesinde de yani bir kişiden böyle, hani ödeyemediği zaman bir kişiden fazla para almak nedir? Caiz değil. Bu faize götürüyor. Eğer ki banka yani para yatıramayan kişi olduğu vakit, geciktirdiği vakit ek ücretler koyuyorsa burada ne oluyor? Faiz işlemiş oluyor. İşte buna benzer yani meseleler oluyorsa tabii bu yapılan muamelelerde haramlık meydana gelmiş olur ki o zaman yapmak caiz değildir. Ama bu ve buna benzer eğer ki durumlar yoksa o zaman yapılabilir. Vallahu alem, tahminim yani %100 helal, tam İslam'a göre muamele yapmak biraz zor görünüyor. Yine tabii bu muameleyi çok iyi incelemek lazım. Çok büyük ihtimal faize bulaşma ve İslam'a muhalefete düşme gibi durumlar olacağından dolayı ben baştan yani bunu tavsiye etmem. Uzak durulması çok daha doğrudur yani. Çünkü harama girme ve hatta kesin harama girme durumları ile karşı karşıyayız. Böyle bir durum olabilir. O yüzden baştan bundan uzak durmak nedir? Çok yani daha doğrudur. Ancak bunu çok iyi araştırmış kişi varsa ve yani şeriata aykırı da herhangi bir işlemde yapılmıyorsa o zaman katılabilir. Ama dediğim gibi bu da şu anda uzak görünüyor. Uzak durulması, yani böyle bir muameleden, katılım bankasından uzak durmak çok daha doğrudur. Vallahu alem.